Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Teknik kumanda masasında Gökhan Polat, yapımcımız Selahattin Böke, konuğumuz Tarkan Zengin ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Tarkan Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerimiz, Ankara'da soğuk, ayazlı bir kış günü var. Birkaç gündür havalar böyle gelişiyor. Zaman zaman kar yağıyor. Bu soğuk, karlı havalarda memleketimizi, vatanımızı, vatandaşımızı, bayrağımızı korumak için Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, dünyanın dört bir köşesinde, Türkiye'nin her bir yerinde görev yapan askerlerimiz, polislerimiz, güvenlik görevlilerimiz büyük bir fedakarlıkla ve sizlerin duasıyla görevlerini yapıyorlar. Bugün biraz önce haberlerde söylendi. 5 şehidimiz oldu İdlib gözlem noktalarında. Allah askerimizin, ordumuzun, Türkiye'nin yardımcısı olsun. Bu gün biz Tarkan Bey ile genel olarak savunma sanayindeki gelişmeleri konuşacağız. Çünkü bölgemiz çok ciddi bir türbülans içerisinde, bir kriz bölgesine dönüşmüş durumda. Bölgenin kendi içerisindeki problemler belki çok eski, dondurulmuş, esnemiş ya da yumuşatılmış problemler son dönemde tahrik edilerek ya dışarıdan müdahalelerle bir adeta hani münaferet, nefret konusuna dönüştürecek problemler haline geldi. Bölgedeki ülkelerde rejimler değiştirildi. Bölge ülkelerinin sınırlarının tartışma konusu olduğu, iç savaşların devam ettiği, devlet otoritesinin çöktüğü, vatandaşlarının oraya buraya göç ettiği bir dönem yaşadık. Bütün bu bölgemiz etrafımızda yaşananlar sadece Orta Doğu'da, bize işte komşu olan Irak, Suriye, aşağıda Lübnan, Yemen'e kadar giden hat, Libya'da, Mısır'da yaşananlar, Afganistan'da yaşananlar, yani İran etrafında yaşananları kastetmiyoruz. Keza Afrika'da yaşananları. Bizim kuzeyimizde, Ukrayna'da buna benzer bir problem yaşanıyor. Ve yine sağımızda solumuzdaki bazı devletlerin de hani ne kadar devlet olduğu, işte Yunanistan'ın ekonomik kriz dolayısıyla içine girdiği türbülanstan çıkamadığını görüyoruz. Keza Ermenistan'da, Gürcistan'da istikrarın olmadığını görüyoruz. Bu bakımdan Türkiye bölgenin hani güvenli bir liman noktasına dönmüş durumda. Ama bu güven noktasının, güvenli limanın devam etmesi için Türkiye'nin güçlü olması gerekiyor. Bunu yaparken de dışarıdan müdahaleleri engelleyecek bir güç inşa etmesi gerekiyor. Türkiye güçlü ama aynı zamanda o gücü lojistik olarak, savunma sanayi olarak devam ettirecek bir arkasına milli güçlerin eklenmesi gerekiyor. Yani sadece asker, polisle sınırlı bir güçten ibaret değil halihazırdaki mücadelenin konusu. Bir yandan bu olacak, diğer yandan da millet bu gücü destekleyen sanayisiyle, moral gücüyle bir birlik, beraberlik göstermek durumunda. Son dönemde Türkiye'nin içerisindeki hani lüzumlu lüzumsuz tartışmalarla yaratılmak istenen gerginlikler, buradaki iç cepheyi çökerterek yurt dışındaki bu müdahalelere Türkiye'nin cevap vermesini engellemeye amacına matuf. Ama özellikle burada savunma sanayindeki, yani ordumuzun profesyonelleşmesiyle beraber savunma sanayindeki başarı göz dolduruyor ve Türkiye'yi müstakilen, herhangi bir güce bağlı olmadan kendini savunabilecek, bölgesindeki kendisini ve bölge haklarını olumsuz etkileyecek gelişmeler karşısında müdahale edebilecek bir güce taşımış durumda. İşte dediğimiz gibi işin yine geldiği yer savunma sanayi. Biz bir geçtiğimiz hafta Türk Harbiş Sendikası ile beraber bir savunma sanayi millileşme ve iş gücü problemleri üzerine bir çalıştay yaptık. Onunla başlayalım. Tarkan Bey ile beraber organize ettiğimiz bir çalıştaydı. Basınımızın, işte akademisyenlerimizin, düşünce kuruluşlarımızın değerli hani çalışanları, görevlileri katıldı. Ayrıca Türk Harbi İş Sendikası'nın yöneticileri katıldı. Bu toplantıdan ortaya çıkan ana temalar etrafında bir özet yaparak konuya girelim Tarkan Hocam. Savunma sanayindeki sair gelişmelere bununla beraber devam ederiz. Buyurun.
Öncelikle İdlib'de 5 şehidimiz var. Allah şehitlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin, hepimizin başı sağ olsun. Savunma sanayi çalıştaylarında biz özellikle sektördeki mevcut durumu değerlendiriyoruz. Geldiğimiz son noktayı değerlendiriyoruz. Bir de burada iş gücünün mevcut durumunu, bu savunma sektöründeki geldiğimiz noktada iş gücüne düşen roller neler, bunları temel olarak paylaşıyoruz. Daha önce de hocam sizin de içinde yer aldığınız bir ekiple birlikte 2012 yılında savunma sanayinin millileşmesi diye bir rapor yazdık ve Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde sektördeki millileşmenin nasıl olabileceğini, burada askeri fabrikaların nasıl roller üstlenebileceğini ve mevcut iş gücünün neler yapabileceğine dair bir takım paneller, programlar yapmıştık. Orada da Türkiye'nin aslında bu 15-20 yılda geldiği noktayı yeniden değerlendirmiştik. Özellikle savunma sektöründeki millileşmenin oranının %20'lerden 70'lere çıktığını, ürün bazlı olarak bazı ürünlerde %90'ların üzerine çıktığını konuşmuştuk. Özellikle insansız hava araçlarında. Bir de tabii şu anda Türkiye'de 667 tane savunma sanayi projesi yürüyor. Ve her geçen gün bu projelerin kimileri tamamlanıyor, kimi zamanda yeni projeler ekleniyor.
Test aşaması, sonra envantere giriş aşaması, aşamaları. Sonra da kullandıktan sonra yeni versiyonların üretildiği, bazen ihracat kalemlerinin açıldığı, evet, projeler.
Yani örneğin işte en son insansız hava araçları, mini İHA dediğimiz kargo ikiler teslim edildi geçtiğimiz hafta.
Onun ikinci versiyonu.
İkinci versiyonu. Kargolar vardı zaten. İkinci versiyonu 356 tane toplamda teslim edilecek. Yine bir takım askeri savunma sanayi ürünlerinin işte test uçuşlarının başarılı olduğunu gördük. İki ay önce TİHA dediğimiz taarruzlu insansız hava aracımızın test uçuşu başarıyla gerçekleşti. Yani her ay içerisinde hocam ya gazetelerden ya televizyonlardan mutlaka okuyoruz. İşte Bora füzesi test atışlarını başarıyla geçti. Ya da işte Piri Reis denizaltısının denize, havuza çekildi. Seydi Ali Reis'in kaynağı atıldı.
Bunların
gibi.
Etrafında Çalıştay'da hani iş gücüyle ilgili bir takım teklifler oldu. Bir de hani savunma sektörüyle ilgili isterseniz bunları toparlayarak sonra bu bahsettiğimiz projeleri biraz daha açalım hocam.
Evet, şöyle orada temel bu Türkiye'nin 17 yılda gösterdiği savunma sektöründeki millileşmenin bu performansın daha da artırılabilmesi için neler yapılabilir?
Teklifler.
Teklifler geldi. Bir de kısa vadede savunma sektöründe iş gücüne önemli oranda ihtiyaç duyulacak. Kimi verilere göre şu anda sektörde çalışan sayısı 65 bin. Bu çok kısa bir sürede 100 bini bulacak. 10 yıl içerisinde de dolaylı ve doğrudan sektör dahil belki de 300 bin savunma sektörü çalışanına sahip olan bir ülke olacağız.
Şimdi bu istikamette o Çalıştay'dan şöyle bir tavsiye çıktı. Sendika bir iş gücü raporu hazırlar. Bunun daha iyi yetişmesi, planlanması için nasıl bir ihtiyaç var dediğiniz gibi, nasıl senaryolar, hangi kurumlar eliyle buna katkıda bulunabilir, bunlar vurgulandı. Bir de özellikle sektörde usta çırak ilişkisi mühim. Ustaların yerini alabilecek çırak halkasının devam etmesi
gerekir.
Bunun için de bu planlamanın yapılması lazım geldiği işaret edildi. İş gücüyle ilgili dediğiniz gibi sayının artması bekleniyor ama sayıyla beraber buradaki projeler arttıkça üretim sayısı arttıkça, yurt dışına ihracat arttıkça bunların sahada kullanılması, bunların bakımı, işte tamirat vesaire idamesi evet. söz konusu oldukça iş gücünün hani sadece sayısal olarak değil nitelik itibariyle de artacağını evet. Tahmin edebiliriz, tahmin edebiliyoruz.
Bu çerçevede biliyorsunuz yine Çalıştay'da tematik liselerin açılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'na belki bir rapor hazırlanması konusu vardı. Onun dışında da
meslek liselerin savunma sanayine uygun bir tematik çerçevede evet. Tanzim edilmesi şeklinde.
Yine meslek yüksek okullarının ve lisans eğitimlerinde buna dönük bir müfredat hazırlanmasına dönük teklifler. Oradan da belki yeni bir rapor çıkarıp vermek gerektiği sonuçları çıktı.
Evet, yani iş gücünün yani sendikal özlük hakları ile ilgili biraz önce dediğimiz gibi usta çırak ilişkisi çerçevesinde yetiştirilmesiyle ilgili problemler olduğu gibi bir de genel olarak iş gücünün hani yetiştirilmesi, niteliğin artması ve o yani bu iş gücü dediğimizde hani tek tür bir şeyden nitelikten bahsetmiyoruz. Kademeli bir şekilde bir iş gücü var. Yani farklı nitelikler isteyen o bakımdan da lisanstan meslek liselerine kadar belki bazen hani organize sanayi bölgeleri etrafındaki kurslara
alaylı
kadar
dediğimiz, evet
kurslara kadar hani teferruatlandırılacak bir iş gücü çalışmasına, planlamasına, tartışılmasına ihtiyaç olduğu ifade edildi. Bir başka benim hatırladığım önemli husus da savunma sanayindeki bu muazzam gelişmeler etrafında genel olarak bir savunma sanayisi strateji belgesinin evet. hazırlanmasının faydalı olacağı ifade edildi. Bu sektördeki aktörlerin biraz önce konuştuğumuz o iş gücü meselesi de buna bağlı. Ama sadece o değil, sektördeki diğer aktörlerin işte askeri işyerler olabilir, vakıflar olabilir, özel sektör olabilir. Bunlarla ilişkili olarak hani müsteşarlık, savunma sanayi müsteşarlık veya şimdi başkanlık oldu. Hı-hı. Başkanlık, işte kuvvetlerin bir takım talepleri, şunlar bunlar olabilir. Bütün bunların ele alındığı dış politika ve savunma perspektifinin yani mezzedildiği bir çerçevede bazen hani buna iç güvenliği de ekleyebiliriz. İç güvenlik politikalarının ele alındığı bir savunma sanayi strateji belgesinin oluşturulması oradaki akademisyen arkadaşlar tarafından tavsiye edildi. Bir başka önemli tavsiye de hocam savunma şurası toplanmasından bahsedildi. Evet. Savunma sanayi şurasından. Bu da bizde zaman zaman çeşitli uygulamaları var. İşte Milli Eğitim Şurası oluyor. Bazen Vakıf Şurası,
Kültür Şurası, Yaşlılık Şurası
evet,
gibi.
Bu savunma alanında daha önce yapılmamış bir şey. Bu şura etrafında Türkiye'nin bütün birikiminin, problemlerinin, taleplerinin, imkanlarının tartışıldığı bir zemin oluşturulması da tavsiye edildi.
Doğru. Burada hocam tabii bu iş gücüyle ilgili özellikle usta çırak ilişkisi çerçevesi şöyle askeri iş yerlerinde kıdem süresi oldukça fazla. Son 8 yılda 7000'e yakın işçi alındı kamu iş yerlerine. Ancak bir o kadar da emekli oldu. Dolayısıyla sektörde tecrübe çok önemli. Ortalama 7-8 yıllık bir tecrübe süresi lazım ki iş üretebilme ya da o know-how dediğimiz bilgi birikimine ulaşma süresi. Bunun akışın sağlanması gerekiyor ve nitelikli hale getirmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye bu kritik teknolojilerde sadece kendi ihtiyacını görmüyor. Attığı bu teknolojik adımlarla katma değer üreten, yüksek teknoloji üreten bir ülke haline geliyor. Yani gemimiz milli, mürettebatlarımız milli ama gemimiz milli olmayınca, yazılım bize ait olmayınca onun bir anlamı olmuyor.
Ya da burada uçağımız, yani yine Çalıştay'da özellikle millileşme vurgusu yapıldı. Hani bazen yerlilik oranlarının yüzdesi çok fazla olmayabilir ama muhakkak bütün çerçeveyi milli bir şekilde tanzim etmek mümkündür. Bunun için gayret sarf edilmeli. Bu aynı zamanda yani bir yandan dışa bağımlılığı azaltacağı gibi diğer yandan da ihracat kapısını da açabilecek bir yol olarak söylendi. Yolun, ve doğru. Hani çıktılardan birisi de oydu. Yani bir yandan ithalat azalıyor. Bu aynı zamanda savunma sanayinin daha ucuza mal olması paranın içeride kalmasını sağlayacak. Ama bunun bir ikizi var. İhracat. İhracat marifetiyle de hem o ölçek ekonomisi anlayışıyla maliyetler düşebiliyor. Hem de sizin katma dış politikanızda tabii dış politikanızda da yani kuracağınız ülkelerle satacağınız malzemeler üzerinden yeni pencereler açabiliyorsunuz. Bir de dediğiniz gibi o bence önemli şeylerden birisi de sık sık konuştuğumuz modeller üretilmesi meselesiydi. Yani burada muhtelif aktörler var. İşte hani iş yerleri, vakıflar, özel sektör, bazen Türkiye'nin anlaştığı yabancı sermaye olabilir. Evet. Oradan bir teknoloji gelebiliyor, bir de pazar gelebiliyor. Bunların ehemmiyetinin üzerinde durmak ve hani her modele açık bir perspektiften durmak lazım. Çünkü her modelin zenginleştirici bir tarafı var.
İşte bunlar sektörü. Hocam, birincisi bu savunma sektörü şurasında gündeme gelebilecek, tartışılacak. Bir de strateji belgesinde belki de bu tür modellerin de yer alacağı bir sistematiğe gitmek gerekir. Buna ilişkin Türk Harbi Sendikası kendi üzerine düşeni yapmak için çalışmalara başladı. Ama yani tek aktör değil, yani iş gücünü temsil eden en önemli aktör ama burada başka aktörlerin de desteğine ihtiyaç var.
Zaten Tarkan Bey, yani burada konuşmamızın bir maksadı da bu faaliyetten bahsetmek olduğu kadar aynı zamanda buradaki savunma sanayindeki gelişme fevkalade önemli ama bunun dönemsel bir çerçevede kalmaması için kamuoyu baskısının, kamuoyu takibinin, kamuoyu ilgisinin devam etmesi lazım. Yani bizim yaptığımız türden programlarla hem medyanın, gazetecilerin, akademisyenlerin, düşünce kuruluşlarının, farklı meslek kuruluşlarının bu sürece katkı vermesi lazım. Keza aydınların, vatandaşların, aynı zamanda mesela siyasi partilerin buna ehemmiyet vermesi lazım. Orada değerli bir arkadaşımız ifade etti. Bazı siyasi partilerin programlarında ya da seçim vaatlerinde savunma sanayinden hiç bahsedilmiyor. Yani maalesef. Seçmenler, vatandaşlar, gazeteciler bu konunun üzerinde durmalı. Yani ey falanca parti, ey filanca parti, sen savunma sanayinde ne düşünüyorsun? Çünkü savunma sanayi Türkiye için önemli. Yani hem savunması bakımından, hem dış politikası bakımından, hem de ekonomisi bakımından önemli. Sen burada ne düşünüyorsun baskısını siyasi partilerin üzerinde hissetmesi lazım. Hissetmesi lazım ki buradaki dinamizm yani yarının da yarınlarda devam edeceğine ilişkin bir mecra görerek daha hızlı aksın.
Tabii sektörde hocam özellikle bu tür projelerin Türkiye'nin hem şu anda yaşadığı sorunlara baktığımızda önümüzdeki yıllarda da bu krizlerin, bölgesel sınır ötesi krizlerin devam edeceğini gösteriyor ve bunun da aynı zamanda savunma sektöründe bizim neden bağımsız olmamız, neden milli ve yerli ürünlere ağırlık vermemiz gerektiğini de gösteriyor. Yani bu bir partinin programının ötesinde bir devlet politikası haline dönüştürülmesi gerekiyor.
Tabii ama partiler de işte buna katkı sunmalı. Öyle olabilir. Devlet politikasını besleyecek şeyler, siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsuru. O yüzden de bu konu üzerinde farklı ekollerin farklı perspektiflerle katkıda bulunması lazım. Gerekiyor. Keza medyanın da bu meseleye sahip çıkması ve küçük kötü polemiklerden uzak durarak sahip çıkması lazım. Bunun da önemini ifade etmek lazım. Yani buraya kim katkı veriyorsa o hepimizin takdirini kazanmalı. Hepimiz ona destek olmalıyız. Özel sektörde olabilir. Bir tane hani Kayseri ana bakımdaki usta da olabilir bu. Bir sendikacı da olabilir. Efendim bir vakıf yöneticisi de olabilir. Oradaki bir mühendisimiz de olabilir. Bir emekli askerimiz ya da halihazırda çalışan bu sahadaki teknolojinin, işte bu üretilen teçhizatın hani daha iyi olması için katkıda bulunan muvazzaf askerimiz de olabilir.
Çalıştaylarda hocam sizin de dikkatinizi çekmiştir. Biz beşincisini yaptık. Siz beşinde de bulunmuştunuz. Çalıştaya katılan gerek akademisyen, gerek gazeteci, gerekse düşünce kuruluşlarından arkadaşların, özellikle gazete ve medyadaki arkadaşların birçoğunun biz yani bunları ilk defa duyuyoruz ya da
gazeteci olmasına rağmen birçok arkadaşımız ilk defa duyuyorlar.
Evet, bunların ne kadar önemli bir şey olduğunu ilk defa anlıyoruz. Bunlara yer vermek gerekir diye sizde de bizde de çok paylaşımda bulunmuşlardı. Bu da az önce sizin işaret ettiğiniz gibi meseleye sahip çıkılması anlamında medyaya gerçekten büyük bir rol ve ödev düştüğünü, bu çalışmaların da aynı zamanda böyle bir katkı da sağladığını görüyoruz.
Şimdi biraz önce girişte şehitlerimiz dolayısıyla İdlib'den, dolayısıyla Suriye'den bahsettik. Orada yürütülen harekatlarda savunma sanayinin ürettiği ürünler ana aktörler olmuş durumda. Bu da zaten bu harekatların dışarıdan bir takım ambargo vesairelere rağmen devam etmesinin arkasındaki dinamiği gösteriyor. İşte Savunma Bakanımız geçen gün açıklama yaparken mesela İdlib'in üzerinde 30 civarında İHA SİHA'dan bahsetti. Yani Türkiye'nin önünde böyle bir imkan olduğu için birçok alanda çok eli güçlenmiş durumda. Bu silahlı kuvvetlerin etkisini de, ateş gücünün etkisini de artırıyor. Bu bakımdan hani bunlar fevkalade önemli. İşte bir takım sevkiyatlar oluyor, görüyoruz. Bu toplarımız, fırtına obüs topları, evet. Efendim ÇNR denilen çok namlulu roket atarlar. Keza Türkiye'nin modernleştirdiği, bakımını yaptığı tanklar.
Evet, M60T tankları gibi. Işte
Sayın Cumhurbaşkanımız mesela Hisar A'dan bahsetti. Bölgeye mevzilendirilmesini beklediklerini, arzu ettiklerini. Hisar A Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmişti. Bizim en büyük eksiklerimizden birisi hava savunma sisteminde. Sistemi, evet. Hava savunma sisteminde önemli adımlar attık. Bu Hisar A marifetiyle bunu zaman zaman hava savunmada kullandığımız başka bir takım işte hani körleştiren, frekansları bozan
Koral elektronik harp sistemi
adı
gibi.
Verilen evet sistemler de var. Bunların hepsi savunma sanayinin çıktıları ve sahada gerçekten Türkiye'nin elini rahatlatıyor.
Okey. Yani şu Barış Pınarı Harekatı'nda hocam özellikle az önce bahsettiğimiz Koral elektronik harp sistemi kullanılmıştı. T-122 adı verilen çok namlulu roket atarlar, T-155 fırtına obüsleri ki Sakarya'da 1. Anabakım Fabrika Müdürlüğü'nde üretildi. Yine SİHA Bayraktar TB2'lerimiz bizzat alanda kullanıldı, şu anda da kullanılıyor. Ve son bizim 3-4 gündür yaşadığımız sevkiyat hocam, dünyanın en güçlü ordularının yani yapabileceği bir kapasiteye sahip. 900'den fazla araç birkaç gün içerisinde sevkiyat yapıldı.
Zırhlı araç ve paletleri de evet. Zaten lojistik bir avantajımız da var. Onu da söylemek lazım. Başka ülkelere göre Türkiye hani Irak ve Suriye'nin komşusu, elindeki gücü çok hızlı bir şekilde istediği yere intikal ettirebiliyor. Zaten böyle olduğu içindir ki Türkiye'nin içinde 15 Temmuz'da darbe yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni işte darbeyle uğraşan iç problemlere yoğunlaşmış bir aktöre dönüştürmek istediler. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri yapılan reformlarla siyasi seçilmiş otoritenin talimatları, direktifleri çerçevesinde kendisine verilen görevleri yaptığı için içinden o Fethullahçıları tasfiye etmiş olmasına rağmen artan bir performansla işini yapabiliyor ve gücünü artırdığını görüyoruz. O yüzden de Türk Silahlı Kuvvetleri etrafında, savunma sanayi etrafında, genel olarak dış politikamız etrafında çok ciddi bir kampanya yürütülüyor. Evet. Ya bunun altını çizelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tahrik edecek, kendilerince darbe yapmasını temin edecek, eski bir takım darbeci grupları yeniden konuşturmaya yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nde işte RAND denilen bir şirket yani şirket düşünce kuruluşu gibi. Bunun yaptığı bir şey var, hazırladığı bir rapor var. Silahlı kuvvetlerin içini karıştırmaya, Milli Savunma Üniversitesi'ni karıştırmaya yönelik orada bir takım imalar söz konusu. Bütün bunlar karşısında gerçekten demokrat, sivil, vatansever unsurların, çünkü bunlar aynı zamanda olmak durumunda. Yani bir vatansever demokrat, demokrat da vatansever olmak durumunda. 15 Temmuz bize bunu çok net bir şekilde gösterdi. Bu bakımdan bu mücadelenin hani birleşik bir şekilde yürütülmesi lazım geldiğinin altını çizelim. Yani savunma sanayindeki gücümüz aynı zamanda bizim demokrasimizi, sivilleşmemizi, özgürlüklerimizi de garanti altına alıyor. Sadece evet, güvenliğimizi değil.
Güvenliğim. Şöyle ki hocam, yani ilk Fırat Kalkanı operasyonu bu 15 Temmuz darbe girişiminden 40 gün sonra yapıldı. Neredeyse generallerinin yarısı Fethullahçılıktan dolayı tutuklanmasına rağmen Ordumuz müthiş bir başarı göstererek oradan yürüdü. Ve ben Türkiye'de bu kötücül bir siyasetin ya da bakış açısının milli savunmanın her ürününde yani mutluluk duyması gerekirken ona bir bahane bulan bir
küçümseyen bir bakış açısı var. Evet. Ama yani şimdi küçümsemelere şey. Çok boşa çıktı. Çünkü gerçekten hani savunma sanayinde yani hem Bayraktar hem Akıncı Akıncı diyorum Anka bunların performansı olağanüstü bir evet. etki uyandırdı ve hatta mesela dünyada insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı kullanan ve filosunu en çok büyüten ülkelerden birisi haline geldi. Geldik. Yani Türkiye ilklere girdi. Hatta öyle ki bu mesela geçtiğimiz günlerde Amerika'da Türkiye'nin bu teknolojiyle Afrika'daki Libya'da vesaire var olduğu için Afrika'daki varoluşunun oradaki dengeleri etkileyeceğine ilişkin bir asker konuşma yaptı. Buna ilişkin bir tedbirden falan filan bahsetti. Şimdi burada üstelik hani buradaki gelişme şimdi Akıncı'yla veya işte bu Aksungur'la Anka'nın yeni versiyonuyla olağanüstü yeni bir boyut kazandı. Çünkü bunlar artık hani çok güçlü, neredeyse birisi 850 kilo, birisi 1 ton, 350 kilogramlık
bombalar taşıyabiliyor.
Bombalar ya da füzeler, aparatlar. Bunları sadece öyle de düşünmemek lazım. Hani mühimmat bomba, taşıyor. Mühimmat yanı sıra bazen de bu uçaklar teknolojik olarak bir takım teknolojiyle yüklendiğinde orayı radara, yani seyyar bir radara dönüşebiliyor. Keşif aracına dönüşebiliyor. Hem denizlerde hem karada, terörle mücadelede, komşu ülkelerdeki hareketliliklerin takibinde fevkalade önemli oluyor. Hatta işte son Elazığ depremde de mesela.
Evet, köylerde yıkım görüntülerini tabii, kullanmak için, bu, vermek için.
Tabii jandarmanın, silahlı evet. kuvvetlerin İHA'ları, SİHA'ları bu maksatla kullanıldı ve çok erken bir şekilde bütün köylerden bu bilgiler gökyüzünden SİHA'lar, İHA'lar marifetiyle toplandı. Belki de işaretlendi. Yani evet. karadan gidenlere de yol gösterecek şekilde. Bunlar tabii Türkiye'nin hem silahlı kapasitesini hem de ama aynı zamanda devletin sivil kapasitesini de artırıyor. Çünkü dediğimiz gibi bu bir anda sivil kapasiteye de aktarılabiliyor. Mesela arama kurtarmalarda da SİHA, İHA teknolojisiyle çok olağanüstü işler yapmak mümkün. Buralarda keza karadaki ekiplerin elini çok rahatlatmak mümkün. Bu alanda ciddi bir kapasite artışı var.
Zaten savunma sektöründeki gelişme özel sektörü de etkiliyor hocam. Örneğin bu insansız hava araçlarındaki geldiğimiz kapasite bugün kargoları dronlar aracılığıyla taşıma bile Türkiye'de tartışılıyor. Burada bir yere de işaret etmek gerektiğini düşünüyorum hocam. TİHA'lar yani taarruzlu insansız hava araçlarında Türkiye artık özellikle insansız hava araçlarında dünyada bunu üreten 4-5 ülkeden biriyken TİHA ile birlikte daha üst segmente çıkarak dünyada bunu üreten birkaç ülkeden birisi haline geldi. Ve artık bu ihtiyaçlarımız kuvvet bile ayrılıyor. Yani deniz kuvvetlerinin envanterindeki İHA'lar başka, SİHA'lar başka.
Sahadaki ihtiyaçlara
jandarma,
göre.
Jandarma, emniyet, sahanın ihtiyacına ve
versiyonları üretiliyor. İşte siz ürettiğinizde bunu yapabiliyorsunuz ama bunu ithal etseniz
yapamayacaktınız.
Size verilen tabii ki. Sınırlı ölçeği kullanacaksınız.
Sadece paranızla almak yetmiyor hocam. Yani biz Libya'ya gittiğimizde insansız hava araçlarımızı da götürdük. Yani geçmiş dönemde yaşamıştık biz bunu. Paramızla aldığımız ürünleri terörle mücadelede kullanılmasına izin vermeyen bir sistemden bahsediyoruz. İşte Kıbrıs'ta şu anda sismik gemilerimiz var orada. Petrol arayan gemilerimiz. O gemilerimizi koruyan bir bakıyorsunuz yanlarında MİLGEM'ler var. Milli gemimiz. Bir de havadan giden insansız hava araçlarımız var. Kıbrıs'a konuşlanmış durumda. Yani bunu kendi milli yazılımlarının ürünlerinin bize ait olduğu için yapabiliyoruz. Yoksa görüntüyü vermezler. Kullanmasına izin vermezler. İsterse çok paranız olsun alamazsınız.
Şimdi bunun bir ötesine geçilmesi bekleniyor. İnsansız bu sefer hava aracı değil, uçak, savaş uçağı evet. yapılacak. Hı-hı. Ve jet motoru kullanılarak bu yapılacak. Ve bunun için de 2023 gibi bir tarihimiz var. Yani evet. 3 sene sonra, bu seneyi sayarsak 4 oluyor. 4 sene sonra bu uçacak. Bu fevkalade önemli bir gelişme. Tabii bu arada sizin işaret ettiğiniz o taarruzi insansız hava araçlarının sayısı da bir filoya dönüşecek.
Filoya dönüşecek.
Şimdi çok önemli bir şey var orada. Burada özellikle havadan havaya füzeleri Türkiye üretti ve envanterine almak üzere. Şimdi bu yapıldığında bu taarruzi insansız hava araçları marifetiyle Türkiye'nin hani sadece bu karadaki unsurlara karşı değil, havada da güç çarpanıyla hava kuvvetlerinde de gücünün arttığı bir döneme gireceğiz. Yani insansız hava araçları marifetiyle hava kuvvetlerimiz de güçlenecek. Bu bizim hem hava savunmadaki eksikliğimizi giderecek hem de hava kuvvetlerimizin üzerinde bir çarpan etkisi olacak.
Burada hocam hava, kara, deniz yani örneğin Seydi Ali Reis denizaltılarımızın kaynağı atıldı. Orada da havadan bağımsız olarak deniz altında gidebilen ve dünyada bunu üreten 2-3 ülkeden biri halinde olan bir ülkeden bahsediyoruz. İşte bu imkan ve kapasitelerin hocam sadece ülkenin ekonomik kaynakları için değil, yurt savunması, dış savunma, uluslararası ilişkiler, bağımlılık, bağımsızlık anlamında da çok önemli çarpan etkilerinin olduğunu her vesileyle görüyoruz. Bugün dünyanın birçok ülkesinin karşı gelmesine rağmen biz eğer yurt dışındaki harekatlarımızı yapabiliyorsak, yurt içindeki terörle mücadeleyi sürdürebiliyorsak, onun arkasında yatan güç işte buradaki savunma sektöründeki milli politikalarla bugün geldiğimiz performanstır. Burada tabii bu noktaya nasıl geldik? Gerçekten önemli bir bilgi birikimi vardı. Bunları entegre ederek tek çatı altında toplayarak ve Cumhurbaşkanımızın da bu konuda önemli bir liderlik yapmasında bugün geldiğimiz performansın önemli bir etkisi var.
Şimdi bu ürünlerin bazı yani motorları ile ilgili problemler vardı. Bazıları ithal vesaire. Halihazırda da bazıları ithal. Ama bu motorlar alanında çok ciddi bir gelişme yaşanıyor. Bu insansız hava araçları, SİHA'larda yerli motorlar üretildi. Müxtelif versiyonlarıyla. Keza mesela bu bahsettiğimiz füzelerde yerli motorlar üretildi. Yani orada da dışa bağımlılığımız ortadan kalktı. Çünkü onlar da motorla gidiyorlar. Şimdi bu motorların kapasitesinin arttığı bir döneme giriyoruz. Bu mesela helikopterler için de geçerli. Bu motor alanında yaşanacak sıçrama, bir tür devrim de Türkiye'nin hani sadece askeri alanda değil, sizin işaret ettiğiniz gibi sivil alanda da önünü açacak, ufkunu açacak bir gelişmenin de kapısını aralıyor. Çünkü burada mesela işte geçtiğimiz günlerde yapıldı bu yani jet motorlarının deneneceği müstakil bir
test merkezi
yapıldı. Yani bu bunu yaptığınızda siz bunu muhtelif bir sürü şeyde kullanabilirsiniz. Sivil araçlarda da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bu alandaki gelişmeler aksamamalı. Buradaki birikim sizin işaret ettiğiniz gibi yeni bir takım modeller katkılarla sıçrama noktasında her gün yeni ürünler üretiliyor. Bu daha da üst lige taşıyabilir Türkiye'yi.
Türkiye. Hocam işte milli otomobilimizdeki dizayn, ön dizaynın Atak helikopterindeki ön dizaynlarla ya oradaki tecrübenin buraya aktarılması sonucu ortaya çıkıyor. Zaten teknolojik gelişme böyle oluyor. Biraz önce uçak şeyini söylemiştiniz hocam, unutmadan söyleyeyim. Bugün F-35'leri Amerika'nın verip vermemesi tartışılıyor. Yani o uçakları aldığımız dönemde belki de o F-35'lere 4. nesil savaş uçaklarına ihtiyacımız olmayacak. Çünkü belki de insansız uçaklarımız ya da şu anda faaliyeti yürütülen milli muharip uçağımız belki de göklerde olacak. Dolayısıyla bu bilgi birikimi, teknolojik gelişme üstüne koya koya gittiğinde gerçekten öyle bir dönem olacak ki belki de Türkiye onların F-35'in çok üstünde bir uzay havacılık bilgi ve birikimine, imkan ve kabiliyetine sahip olacak.
Tabii bütün bunlar olurken Türkiye aynı zamanda bu konuda hem biraz önce söylediğimiz gibi pazar olması için, hem sermaye olması için, hem de teknoloji olması için ortaklıklar geliştiriyor, ilişkiler kuruyor. Dost, müttefik ya da o an karşılıklı menfaatlerinin hani ortaklaştığı ülkelerle, bu da fevkalade önemli. Bunun da hani dış politikanın temel aktörlerinden birisi olarak devam etmesi lazım. Çünkü bunlar birbirini besliyorlar. Ama bir de şunun altını çizmek lazım. Bunun çok ciddi bir ekonomik potansiyeli var. Yani bir yandan bizim ithalatımız azalacak savunma sanayinde. Diğer yandan da ihracatımız artacak. Ama aynı zamanda dediğimiz gibi muhtelif ara kademelerden çok nitelikli personele kadar binlerce mühendis bu projelerde çalışacak. Bu mühendisleri Türkiye'de tutmak, bu kabiliyetlerini artırmak, sonra onları farklı alanlarda, farklı versiyonlara taşıyacak yeni projelere aktarmak fevkalade önemli. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bu alandaki hani planlama perspektifi de çok isabetli. Bunlar hani biz girişte ifade ettik, bir strateji belgesi vesaire değil, ama Savunma Sanayi Başkanlığı bu konuyu çok ciddi planlayarak gidiyor. Adımlarını ona göre atıyor ve her alanda, yani mesela bir malzemeyi ürettiğinizde onun işte üretimi ilk başta %55 düzeyinde yerli olabilir. Ama birkaç yıl içerisinde bu çok hani yukarıya taşınıyor. Bu buradaki Türkiye'nin performansına güvenmek gerekiyor. Değerli konuğumuz Tarkan Zengin'e ben dinleyicilerimiz adına teşekkür etmek isterim. Değerli dinleyicilerimiz, dediğimiz gibi soğuk, ayazlı bir Ankara akşamından sizlere veda etmek isteriz. Teknik kumanda masasında Gökhan Polat, yapımcımız Selahattin Böke, konuğumuz Tarkan Zengin ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Dünden yarına Türkiye.